Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağar.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta Apple tarafında Product Red adını taşıyan yeni telefon ailesi tanıtıldı. Aslında Product Red epeydir vardı ama iPhone 8'ler ve iPhone 10 tarafında böyle bir ürün piyasaya çıkartılmamıştı. iPhone 10 için zaten yine çıkartılmadı ama iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Product Red versiyonları tanıtılmış oldu ve belli başlı bazı ülkelerde de satışa çıktı. Türkiye henüz yok. Türkiye için Mayıs ayı işaret ediliyor. Onu en baştan söyleyelim. Şimdi telefon detaylarına geçmeden önce Product Red'den kısaca bahsetmek gerekiyor. Evet, kırmızı renk vurgusu burada öne çıkıyor ama aynı zamanda arka tarafta Apple'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında farklı projelere destek verdiği bir başka hikayesi de var konunun. Dolayısıyla Apple tarafında ayrıca bir anlam ve öneme sahip olan ürün. Geçtiğimiz sene iPhone'ların Product Red versiyonu çıktığında yurt dışında eleştiri konusu olmuştu. Pek çok kullanıcı aslında ön panelin siyah olmasının daha çok yakışacağını söylemiş. Hatta bazı YouTuber'lar ön paneli nasıl siyah yapabiliriz tarzında bir takım nasıl yapılır videoları da çekmişlerdi. Apple belki de onları dinlemiş olacak ki bu jenerasyonda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Product Red versiyonlarının ön paneli siyah çevirmiş.
Evet, geçtiğimiz sene Product Red'de en fazla tartışılan konu oydu. Video çekenler oldu. Saatlerce bunu anlatanlar oldu neden beyaz olsun falan diye. Ben çok saçma buldum o yaklaşımda. Çünkü Product Red'in amacı tarz olsun, şıklık olsun, insanlar alsın, karizmayla hava atsın değil. Birazcık sosyal sorumluluk projesi olsun. Gelirin bir bölümü, hatta büyük bir bölümü tamamen Ace'le savaşa bağışlansın amacını taşıyor. Şimdi böyle olunca da insanlar neden bu kadar tasarıma taktılar bilmiyorum. Bir firma sonuçta bir ürün ortaya koyuyor ve bu ürünün gelirinin çok büyük bir kısmını Ace'le savaş için bağışlıyor kuruluşlara. Hı hı. Yani burada bu konuşulması gerekirken insanlar sanki yeni bir tasarım objesi konmuş gibi tasarımı konuştular. Bu sene siyah olmuş. Şimdi beyazı beğenenler de vardı. Onlar ne olacak? Belki de sırf bu tasarım konusunda konuşmaları engellemek için bir beyaz bir siyah çıkartacak. Ona göre insanlar seçecekler.
Tabii Apple tarafında şöyle bir durum var. Ya, bu Product Red'leri öyle bir konumlandırdılar ki sanki yeni bir telefon havasıymış gibi
öyle,
beyaz lanse ediliyor. Hani kırmızı renkli telefonları biz daha önce HTC'de de gördük. Başka markalarda işte Sony tarafında da gördük ama Apple tarafında hem içeriğin zaten çok okunan bir taraf olması hem de Apple'ın da ayrıca bu konuyla ilgili PR aktivitesi yapmasından dolayı Product Red versiyonlar sanki iPhone'un yeni versiyonuymuş gibi o dönemde çok konuşuluyor. Şimdi tabii geçtiğimiz senenin modeli bu senenin modeli arasında renk konusunda ufak bir fark var. Geçtiğimiz sene metal gövdeye sahip olduğu için anodize bir alüminyum vardı. Orada hafif kararan biraz daha siyaha doğru giden bir kırmızı renk hakimdi ama iPhone 8'lerde arka taraf artık cam olduğu için daha kırmızı gibi görünen daha canlı bir kırmızı renk ortaya çıkmış durumda. iPhone 10'da henüz böyle bir renk seçeneği yok ama Apple bu lansmanda iPhone 10'da es geçmedi ve aslında bana soracak olursanız aksesuar seviyesinde Apple'ın en çirkin ürünlerinden birisi olan bu çift katmanlı ön tarafı da kapatan kılıfın kırmızı renkli bir versiyonunu çıkardı. iPhone 10'da kırmızı arz edenler için Apple diyor ki kılıfımız var. İsterseniz yani, onu alabilirsiniz ki o da $100 civarında bir fiyatlandırmaya sahip.
En gereksiz aksesuarlardan bir tanesi. Pahalı da aynı zamanda. Tabii ona da bir şey söyleyemem ama seveni de vardır belki kullanmak isteyen cüzdan gibi
olabilir.
Ama telefonu
bence
bu kadar yani, kapattıktan sonra
Apple'ın aksesuar seviyesinde o Powerbank kılıfından sonra gördüğüm en kötü tasarıma sahip olan ürünü. Türkiye için dediğimiz gibi Mayıs ayında piyasaya çıkacak. Tercih edilen modele göre fiyatları 4000 liralar civarından mevcut iPhone'ları seviyesinden alabileceksiniz arkadaşlar. Geldiği zaman zaten elimize geçerse videosunda da gösteririz. HTC tarafında yeni model artık geri sayım başlayan modellerden. Çünkü HTC'nin rakibi olan pek çok Android üreticisi Amiral Gemi telefonunu gösterdi. Piyasaya sürdü ya da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. HTC'de de U12 Plus'ı göreceğiz biz. Aslında daha önce gündeme de gelmişti. U11'in tasarımını büyük oranda koruyan 18:9 ekran formatına geçilen ve çift kamera vurgusunun ön plana çıkacağı cihaz olarak bekleniyordu. Artık geçtiğimiz hafta içerisinde kutudan alınan bir takım bilgilerdi. Kutu görseliyle birlikte ortaya çıkmış durumda. 5.5 inç boyutunda bir ekranımız var. Gorilla Glass 5 ile desteklenen. İşte Snapdragon 845, 6 GB RAM, 8 GB RAM gibi seçenekler de var. Burada dikkat çeken, donanım seviyesine dikkat çeken konular arasında hem önde hem de arkada çift kameranın olması hem de arka taraftaki ana kamera için f1.5 seviyesinde bir diyaframın uygulanıyor olması.
Ya şimdi HTC için tam bir dönüm noktası. Bu sene yapacakları şeyler firmanın bence tamamen geleceğini etkileyecek. Ürünler ortaya koyması lazım. 5.5 inçlik ekran 16'ya 9 herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü 5.5 inç Amiral Gemisi formatında 18'e 9 için belirtilmemiş.
Ne Quad oldu? HD Plus demişler. Quad HD dememişler. Plus vurgusunu.
Eğer Plus varsa Quad HD 18'e 9'dur o zaman. 18'e 9 formatında değişik bir kategoriye koyuyor kendini. Çünkü 5.5 inç dediğin zaman ne çok büyük bir ekran ne de küçük bir ekranla karşı karşıya kalacağız. Büyük ihtimal avuç içinde kalan iPhone 10'la boyut kısmında yarışabilecek
tekelli
bir cihaz olacak.
Çok müsait bir cihaz
daha
olabilir.
Daha uygun bir cihaz olacak tekelli kullanım için. Şimdi HTC'de şu tip olaylar var. HTC'nin arayüzü çok rafinedir, hızlı çalışır. HTC kullanıcının kullanıcısının genel olarak aslında işletim sisteminden ve telefon hızından şikayet ettiğini görmedim. Ama her ne kadar LG kadar konuşulmasa da HTC de kronik sıkıntılarıyla çok fazla ön planda olan firmalardan bir tanesi.
Artık belki de çok fazla satılamadığı için.
Evet.
Artık kullanıcı sayıma karşılığını bulamadığı için belki çok gündeme gelmiyor.
Ve HTC son dönemde neyle konuşulmaya başlandı aynı zamanda? Ultra yüksek fiyatlandırmayla.
Benim yani, telefonla ilgili duyduğum fiyat Türkiye için minimum 5000.
Çok zor şansları. Yani bayağı zor olacak. Ben çok umutlu değilim. Telefona genel olarak baktığımda da çok da büyük cezbedici bir yanı da yok.
Ya yine çok hızlı çalışır. Arayüz zaten dediğin gibi. HTC de hep güzeldi. Şimdi 8 GB RAM, 845 vesaire. Ama artık yani çok da yavaş çalışan telefonda kalmadı. İşte bugün Çinlisinden.
Yani şimdi şöyle
bazı arayüzlerde tamam bazı sıkıntılar var ama işte bugün Sony'nin arayüzüne baktığın zaman
tabii medyalarında tabii, orada şöyle bir soru var. Galaxy S9'u alacak kullanıcı bunu niye tercih etsin? Mesela. Bir nedeni var mı?
Yani işte bizde 4 kamera var diyor. Önde de çift kamera kurgulamışlar. İşte F1.5 diyafram ama işte Samsung'da da ayarlanabilir diyafram vesaire evet. Gibi pek çok farklı yetenek de var. Burada tabii belki şu an gündeme gelmeyen ek fonksiyonları var mı onu bilmiyorum. Muhtemelen yine kenarlardan sıkma özelliğine sahip olacak ama o özelliği kullanan da var mı ondan da emin değilim.
Çünkü çok fonksiyonel değildi açıkçası.
Açıkçası böyle bir durum söz konusu. Mayıs ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor ki Türkiye'ye geliş ticari olarak satışa başlaması belki Haziran başını da bulabilir. Bu konumuz...
Mesela bize de Desire serisi için yeni davetler geldi.
İşte bir takım ara cihazları da getirmek zorundalar. Çünkü HTC'nin ürün gamına bakıldığı zaman evet. Türkiye'de çok hani yeni modelde kalmadı. Geçtiğimiz yılın bir takım modelleri devam ediyor ki zaten Türkiye ofisinde de Türkiye ofisini kuran İbrahim Bey olmak üzere bazı önemli isimler de ayrılmış durumda. O tarafta ne olacak açıkçası onu da zamanla zaten hep beraber yaşayıp göreceğiz. LG tarafında geçtiğimiz hafta G7'yi konuşmuştuk ama G7 bir önceki hafta mobilitede G7'yi konuşmuştuk. Fakat geçtiğimiz hafta zaten artık tasarımından özelliklerine kadar pek çok şey ortaya çıkmış durumda. Önce lansman tarihinden bahsedelim. Amerika'da 2 Mayıs, Kore'de 3 Mayıs, dolayısıyla Türkiye'de de 3 Mayıs tarihinde aslında teknik olarak lanse edilmiş olacak telefon. Tasarıma bakıldığı zaman günümüzün 18'e 9 amiral gemi telefonlarından ve çenti taşıyan telefonlardan çok da farklı görünmüyor açıkçası.
LG için her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. LG'nin artık yeni telefondan ziyade, yeni tasarımdan ziyade başka şeylere ihtiyacı var. LG'nin şu andaki marka konumlandırması ve algısı ne yazık ki premium segmentte yüksek fiyatlı telefon satmaya uygun değil. LG'nin önce bazı şeyleri kullanıcının aklında temizlemesi, gidermesi, bir özür dileyip kendini sevdirmesi lazım.
Onu da işte bir amiral gemisi telefonu bence uygun fiyatla getirerek
yapması lazım. Eğer yapmazsa belki LG tarafında da son amiral gemisi olabilir bu.
Burada tabii telefonla ilgili öne çıkan bir takım detaylar var. Kamera tarafında özellikle tabii yapay zeka vurgusu var artık. Muhtemelen rakiplerinde olduğu gibi sahne tanıma ve ona uygun ayar yapma gibi bir takım fonksiyonlar göreceğiz. Ses konusunda özellikle bas konusunda ciddi vurgu yapıldığı söyleniyor. Kamera tarafında süper piksel adı verilen muhtemelen sensör seviyesi piksel boyutu büyük bir organizasyona gidecekler ki orada Huawei tarafı da benzer bir mantıktaydı. Ekran tarafında da televizyonlarda kullandıkları bir takım yeni teknolojileri kullanmışlar. Beyaza daha fazla yatırım yapmışlar ve düşük ışıkta daha doğrusu açık hava koşullarında en iyi ekran deneyimi sunan telefon olacağı tarzında bir takım yorumlar var. Bunların hepsini bekleyip göreceğiz ama tüm bu özellikleri alt alta koyup baktığımız zaman pahalı bir telefon olur. Pahalı bir telefon olacaksa da açıkçası hem geriden gelen o kronik sorunlarla ilgili marka algısı yani hem de diğer taraftaki özellikler seviyesinde. Bunlar güzel özellikler ama rakiplerde de pek çok konuda zaten benzer özellikler var.
Şimdi ne diyoruz? Premium segmentte bir iPhone gerçeği var. Yani insanlar böyle söyleyince kızıyorlar ama arkadaşlar Türkiye'deki iPhone satış adetlerine baktığımızda özellikle premium segmentte o fiyat sınıfında açık ara lider iPhone satış adetleri olarak. Bu hep de böyleydi. Yani biz firmalarla konuştuğumuzda hep bize şunu söylüyorlardı. Eğer bir Android telefon aynı yani iPhone'la aynı fiyattaysa kullanıcı iPhone almayı tercih ediyor.
Geçen sektörden birisi bana şunu söyledi. Diyor ki operatör kanalını çıkardığınız zaman sonra temlikle de çok fazla operatörler evet. Tarifeye telefon satıyorlar. En az etkilenecek firma Apple'dır diyor. Samsung ve diğerleri ciddi yara alır diyorlar. Çünkü onların operatör kanalına ciddi satışları var. Ama Apple operatörde de premium segmentte en fazla satan telefon olmasına rağmen operatörü çıkardığınız zaman da diyor.
Yine yara
mağaza almıyor. Seviyesinde en az etkilenecek firma olur.
Şimdi Android tarafında da buradan gelmek istediğim nokta Samsung gerçeği var. Eğer bir firmanın fiyatı Samsung'un tepe model telefonlarıyla aynıya yaklaşıyorsa yani Note serisine yaklaşıyorsan ya da S serisinde S9'a S9 Plus'a yaklaşıyorsan kullanıcı da bu sefer gidip Samsung tercih ediyor yani o tarafta. Öyle de bir gerçek var. Yani LG'nin bu yüzden sıkıştığı bir nokta var. LG çok güzel gidiyordu. G2'den sonra G3'te bazı aksaklıklar yaşadı ama kullanıcılar tamam dediler. G4'ü satın aldılar. G4'ün satış adetleri firmayı ne kadar kabullendiklerini gösterdi. Çünkü Snapdragon 810 döneminde 808 ile gelen bir telefondu o. Ona rağmen çok sattı. Ama o dönemde yaşananlar G5'i, G6'yı, G7'yi etkiledi satış olarak.
İşte G2 gibi bir efsane telefondan sonra. Ya G2 şimdi bakıyorsun bugün.
Yani G7 çıksa, diyorum ama orada şey var. Yeni V serisi, V3'ü etkiledi.
Pek çok şey etkiledi aslında ama G2 gibi başarıdan sonra nasıl öyle bir sürece girdiler açıkçası. O da merak konusu. Dediğimiz gibi Mayıs ayında lansman yapılmış olacak. Türkiye için de yine Mayıs sonu ya da Haziran başında Türkiye'de satışa başlanacağı söyleniyor. Zaten satışa çıktığı zaman da hep beraber tekrar konuşuyor oluruz. Xiaomi'ye geçelim. Xiaomi tarafında şöyle bir gelişme var. Hindistan pazarına adım atmışlardı. Zaten Hindistan pazarında da bir numara izliyorlar ki Çin'den sonra en kalabalık ikinci ülke olduğu için stratejik öneme sahip bir ülke. Hindistan'da da tabii hükümetin, devletin orada farklı bir motivasyonu var. 2020'ye kadar ülkede satılan tüm elektronik cihazların ülkede üretilmesini istiyorlar
ve ki... Ve bu konuda baya baya başarılı ilerliyorlar.
Yani Qualcomm bugün artık Snapdragon olarak isimlendirmediği o platform mesela tamamen Hindistan'daki Ar-G merkezinin geliştirmiş olduğu bir takım platform. Ve bazı başka tabii firmaların da orada çalışmaları var. Şimdi 3 yeni fabrika açacaklarmış. Ve hali hazırda fabrikalarla beraber aslında ülkede satılan telefonun %95'e yakın kısmının ülkede üretileceği söyleniyor şu an marka telefonların ki burada... Hindistan'da üretilen Xiaomi telefonlar için komponent ithalatını azaltabilmek adına da PCB fabrikası olacakmış bunlardan bir tanesi. Ve büyük oranda anakart tasarımı üzerindeki bazı komponentleri de Xiaomi Hindistan'da üretecekmiş.
Yani Hindistan'ın bu adımı kağıt üstünde kalan bir adım değil. Neredeyse bütün büyük teknoloji devlerinin ilgisini çekmiş. Nasıl fabrika açarız, nasıl yatırım yaparız diye düşünmeye sevk etmiş adımlardan bir tanesi. Çok ciddi ilerliyorlar. 2020'ye çok az kaldı. Ama buna rağmen şu anda Xiaomi'nin dışındaki diğer firmaların da yatırımlarına baktığımızda özellikle Qualcomm'un Erdin'in de dediği gibi çok ciddi yatırımları da mevcut o tarafta. Bu hedeflerine ulaşacaklar gibi.
Öyle görünüyor.
Yani Xiaomi'nin Türkiye'de bir fabrika açıp Türkiye özel fiyatlandırma yaptığını düşünsün onun üstünden. Ne kadar büyük farklar oluşur yani.
Türkiye'de işte en son General Mobile'in bir fabrika yatırımı oldu. Burada iki telli organize sanayi bölgesinde bir tesisleri var. Ben orada şeyi merak ettim. Acaba dedim sonucunda Türkiye'ye gelip fabrika yatırım kuramayan ama yerli üretim cihaz üretmek isteyenler için bir durum olabilir mi? Sanırım devletin verdiği teşvikten önce kendi markanla üretim konusu o tarafta biraz daha plana çıkıyor. Ama tabii fabrika kurmak da kendi içerisinde ayrı bir süreçte yatırım konsantrasyon gerektiriyor. Bakalım. Gönlümüzden geçen de Xiaomi'ne gelip Türkiye'de yani fabrika kurması ama orta uzun vadede ne olur bunu hep beraber göreceğiz. Bu haber ilginç. Daha önceki mobilite programlarında 2018'de fark yaratabilecek özelliklerden birisi olarak ekranda 120 Hz teknolojisine geçilmesini konuşmuştuk. Razer'ın şu an kullandığı teknolojiye. XDA'de Sony'nin Android 8.1 için biliyorsun onlar beta programlarını seviyorlar. Farklı kullanıcılarla testler yapmayı seviyorlar. Orada 8.1'in kaynak kodlarında açıkçası Xperia X, Xperia XE, Xperia XE1 Compact, XA2, XA2 Ultra'da 120 Hz desteğinin olacağım kapalı olduğu yanında bir takım datalar yakalamışlar. Burada kimleri 120 Hz desteğinin bu telefonlarda olduğunu ama Sony'nin şu aşamada kullanmadığını, kimlerin sahasında bunun sadece ön hazırlık olduğu ve yakında çıkacak üst seviye telefonlarda Sony'nin 120 Hz'i aktif olarak kullanmaya başlayacağını söylüyor.
Kesinlikle bu telefonların 120 Hz desteklediğini düşünmüyorum. Eğer gerçekten destekliyorsa donanımsal seviyede Sony büyük bir aptallık yapıyor demektir. Çünkü bu telefonlar hem batarya seviyesinde hem işlemci seviyesinde 120 Hz'i sürebilecek telefonlar. Çünkü bu firma 4K ekran koyup 4K çalıştırmamış firmalardan bir tanesi. Böyle şeyler de yapabiliyor ama varsa kullanıyor. Bu da bir gerçek. Yani 4K ekran koyuyorsa da içindeki uygulamaları 4K çalıştırmaya çalışıyor en azından. 120 Hz bir ekran olsaydı mutlaka üstü dururdu diye düşünüyorum. Bu yüzden kodlarda 120 Hz yazması donanımın bunu desteklediği anlamına gelmiyor. Ben bir üst seviye telefonlar için bir hazırlık olduğunu düşünüyorum.
Bence o Xperia XZ2 Pro olarak isimlendirilen işte 18.9 full ekran gibi telefonda bu özellik olabilir tahmin ediyorum.
Şimdi atlanan bir şey de var. Android'in yeni sürümü zaten 120 Hz telefonları destekliyor yani. Android'in kendisine zaten böyle bir destek artık mevcut. Sony'nin eklemesine de gerek yok.
2018 için yeni heyecan verici bazı mobil oyunlardan bahsediyorum. İşte PUBG zaten geldi. Bir takım beklenen oyunların çıkacağı söyleniyor ki düşük erişim süresi ve kırılmaları engellemesi gibi avantajlarla mobilde oyun deneyimini epeydir beklenen katkının en azından bir kısmını sağlayabilecek bir özellik. Bakalım. Çok tartışılan bir konuydu bu. XDA'de özellikle Sony forumlarında epey tartışılmış. Muhtemelen bunlar da var mı yok mu onu artık bilemiyoruz ama üst seviye bir sonraki son telefonda.
Varsa benim için inanılmaz sürpriz olur yani. Telefonu
ya da
cevap vardı
öngöremediğiniz bir teknik nedenden dolayı mı çalıştıramadılar? Onu da açıkçası öngörmek şu an çok zor ama büyük bir ihtimalle bir sonraki Amiral gemisi son telefonda biz bu özelliği görebiliriz. 120 Hz ekran teknolojisini.
Test etmek kolay aslında yani eğer aktif edebiliyorlarsa aktif edip bunu bir kamerayla test edip görebilirler.
Görebiliriz. Razer'ın telefonunda da mesela kullanıcıya bırakıyor. İstersen 120 Hz çalışıyor. Mesela 90 ya da 60 tercih yazılımsal seviyede ayarlayabiliyorsun. Bu telefon ilginç. Şimdi çentik konusunda laf atan pek çok firma. İşte iPhone'un çentikli aman efendim tasarımı ne kadar kötü diyen firmaların çoğu çenteye geçti. Şu aşamada özgün kalabilen firmalara bakıldığı zaman Samsung nispeten oradan uzak kalmış durumda. Ve Sony ile HTC gibi firmalar da o topa girmeyecekler. Ama Çinliler büyük oranda çentiği benimsemiş durumdalar. Kimisi benim çentiğim daha küçük diyor. Kimisi benim çentiğim daha kullanışlı diyor. Kimisi istersen kapatabiliyorsun diyor. ZTE'nin yaklaşımı biraz daha farklı. Bende iki tane çentik var diyor. Birisi altta birisi üstte.
Ya şimdi şöyle bir olay. Yani tasarımın nasıl durduğuyla alakalı. Ben mesela P20 tasarımında bazı kullanıcıların yorumlarına katılıyorum. Aşağıda o kadar boşluk olacaksa yukarıda niye çentik var demişlerdi. O tasarımda çünkü gerçekten tuhaf duruyor.
Önündeki tasarımda şu şekilde.
Mesela P20 Lite gibi modellerinde önde de parmak izi okuyucu yok ama alttaki boşluğun var olmaya devam ettiğini görüyorsun aynı şekilde. ZTE'nin buradaki yaklaşımı daha hoş diğerlerine göre. Neden? Ekranı olabildiğince büyütmüş. Ama burada da şöyle bir şey akıllara geliyor. Şimdi ekranın üstünden biraz yiyorsun. Orada bildirim ekranı var diyorsun. Çok şey değil falan filan. Bu sefer aşağıdan da biraz yeme var. Hani butonları konumlandırmak için biraz yükseğe konumlandıracaksın.
Alt taraftaki çerçevenin kalınlığı bundan dolayı diyemiyorum ama şimdi Huawei'nin CEO'suna, Huawei'nin mobil grubunun CEO'suna 3.5 mm jack'i niye çıkardınız diye bir soru geldi. Alt tarafta ciddi bir alana ihtiyacımız var dedi. Çünkü yeni nesil Cat 18 modem var mesela orada. Bu standartlarda karmaşık anten tasarımı için daha fazla alana donanımsal alana ihtiyaç duyduğumuz için onu çıkarttı. Belki bir ihtimal ondan dolayı olabilir.
Yani bilemiyorum. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonda hem alttan hem üstten ekran kaybı olacak. Büyük ihtimal alttaki üstteki çentiği kapatma koyacaklardır. Değişik bir yaklaşım.
Ve tamam mesela tamamı cam. Camdan yekpare bir kasaya sahip ve köşelerden de mesela ilginç duran böyle kulak gibi görünen çıkıntıları var. Ya
baktığı zaman hoş görünmüyor.
Değişik görünüyor.
Ama yani ekranı kullanma açısından yani altta da bir boşluk olacaksa belki çentik kullanacağı tarafından daha kabul edilebilir gelebilir.
Ama şu bir kesin, çentiği benim siyah ve daha öncesinde çentiği eleştiren firmalar işte benimki daha farklı olsun diye değişik yöntemlerde
yani deniyorlar. Şimdi iPhone'u çok eleştirdi firmalar. Evet ama iPhone'un çentikli tasarımına dikkat edildiğinde en şey o. Olması gereken o.
Çentin arkasında bir hikaye var. Evet. Bir de diyor ki ben de Face ID teknolojisi orayı doldurdum diyor. Tamam orada donanımı doldurdum. Yani
yok bir de altta hiçbir şekilde bir panel yok. Çerçeve kalın değil altta.
Ha yine şu var. iPhone'un tasarımını estetik olarak beğeniriz beğenmeyiz. Hı-hı. O ayrı bir konu ama çentin arkasında özel bir donanım paketi koydum diyor ben öyle. Tabii. Face ID teknolojisi için.
Bir de yani şimdi mesela P20'ye baktığında ne yapmış adam? Üste çentik koymuş. Altı kalın tutmuş. iPhone'da alt kalın değil zaten. Evet. Adam ekrandan olabildiğince fazla yararlanmak için yaptım diyor. Hikayesini bir şekilde anlatıyor. Yine Asus'un keza. Asus'un telefonu da kötü değil. Çentikli telefon yaklaşımında.
Asus'un telefonu da güzel görünüyor.
Evet. Ama burada yani altı niye çentik koymuşlar onu anlayamadım.
Evet şimdi hani parmak izi koymuşlar desek arka tarafta bir parmak izi okuyucu zaten görünüyor. Belki de gerçekten iki tane çentimiz var demek için bunu yapmışlar.
Ya da mikrofonu koyamadılar bir yere oraya mı koydular? Neyse çok konuşmaya değmez ya. ZTE telefon ya. Çünkü alıcısı da çok fazla yok.
Aynen.
Güncel vermeyen firmaların başında geliyor.
Sonucunda mesela şu iki tane çentikli olan evet. Bir telefon. Buradan başka bir Çinli'ye geçelim Huawei tarafına. Huawei'de tabii P20'lerden bahsediyoruz ama Android Go programına üye olan firmalardan bir tanesi. Ki zaten Google'da da son dönemde giderek daha fazla yakınlaşan bir işbirlikleri var. Y serisi 2018 adına yeni bir telefon yapıyorlar ve Android Go'ya öyle ki burada Huawei diyor ki bizim telefonumuz büyük oranda Güney Afrika pazarı için geliştirilen bir telefon. İşte 16 GB depolaması olan konfigürasyona göre 512 MB ya da 1 GB RAM ile gelecek giriş seviyesi bir telefon.
Ya Android Go için hep söylüyorum mesela General Mobile umarım Türkiye'de onu piyasaya sürme gibi bir hata yapmaz. Android Go Güney Afrika'da mı kullanılacak artık? Nerede kullanılacak bilmiyorum. 100 dolar altı telefonlarda mı daha fazla göreceğiz? Oraların telefonu. Yani kesinlikle bizim önemseyeceğimiz, ülkemizde konuşacağımız bir işletim sistemi ve telefon modeli değil ne yazık ki arkadaşlar.
Türkiye'de bence piyasaya çıkmaması gereken tabii bir çıkmaması konsept. Gerek. Yani eğer çıkarsa
kullanıcıları mağdur eder o fiyatlarla.
Aynen çünkü fiyatlandırma itibariyle ya 400 lira, 300 lira satacak bir telefon değil onlar. 700 lira bandında oturacak gibi görünüyor evet. Mevcut koşullarda ki O fiyata işte bugün açık pazarda, grey markette bir takım telefonlar bulabiliyorsun. Bazı başka seçenekler de var. Dolayısıyla kullanıcı deneyimine kötü etkileri olacak bir mutsuz sonuç ortaya çıkartır. Bu haber ilginç. OnePlus, onlar da yeni telefonlarını çıkarmaya hazırlanıyorlar. OnePlus 6. 5 yıl sonra yani marka duyurulduktan ve ürünlerini piyasaya çıkarmaya başladıktan 5 yıl sonra OnePlus.com domainini almaya başlamışlar. Sürekli net, OnePlus.net'e giriyorduk. Şimdi OnePlus.com aktif olmuş.
Pahalı bir domaindir. %99. İyi para vermişler.
Vaktizan'da birisi yakalamış. Evet. Sonra muhtemelen yüksek meblağlar istemiş. En sonunda
ya şimdi şöyle bir şey. Markadan önce aldıysa domaini adam tutmakta haklı. Güzel bir isim.
Muhtemelen almıştır zaten.
Evet almıştır da diye düşünüyorum. Markada ondan sonra güzel bir fiyata satmıştır.
Böyle bir durum var. Buradan geçeceğimiz haber Samsung tarafında iki tane haberimiz var. Bunlardan birincisi eğer Galaxy S6, S6 Edge serisi bir telefona sahipseniz ki hala tasarım olarak güzel görünen telefonlar. Evet. Donanım olarak da yine güncel telefonlar. Samsung kameraları zaten.
Ya sana şöyle söyleyeyim. Olarak piyasadan 1000 lira 2000 lira arası alacağım birçok telefonda. Xiaomi'leri burada ayrı tutuyorum. Benzer deneyim sunuyorlar hala.
Şunlar aynen. Kötü haber var. Samsung desteği yavaş yavaş sondan duruyor. İlk etapta güvenlik güncellemelerini artık vermeyeceklermiş.
Kötü olmuş.
Güvenlik güncellemeleri son dönemde bayağı çok yani önem arz etmeye başladı.
S6 dediğimiz telefon da çok uzak bir telefon değil.
Geçen S7 vardı. Onun önce S6 vardı. Yani 2 senelik telefon. Ama işte bu tür firmalarda biliyorsun maksimum 2 sene sonra
evet.
fiş çekme niyetleri olduğu için böyle bir durum söz
konusu. Android telefonu alırken onu da düşünmek lazım. Şimdi iPhone'da da şey skandalı ortaya çıktı. Şimdi her ne kadar yeni güncellemeyle o pil durumunu gösteriyor olsa da hani pille ilgili bazı kısıtlamalardan dolayı hızı düşürdüğü ortaya çıktı. Ama eninde sonunda güncelleme alabilmesi birçok modelin uzun süreler önemli.
Ya şimdi şöyle mesela Windows'da bakıldığı zaman mesela Microsoft ne diyor? Windows XP'yi artık güncellemiyorum diyor ama pek çok devlet kurumu, askeri ordu kullandığı için güvenlik güncellemelerini veriyorum. Özel anlaşıyorlar bazen ama evet. Şimdi tamam artık bunu Android 8.1'e yükseltmeyeceksin belki ama en azından güvenlik güncellemelerini ver. Yani
güvenlik güncellemesini vermen lazım. Hani eğer hani şey diyorlardı ya Apple'ın o pil skandalı ortaya çıktığında bu bilinçli eskitme bilerek yapıyorlar, planlı eskitme yapıyorlar, telefonları değiştirelim diye yapıyorlar. Şu anda bana sorarsanız günümüzün en önemli konulardan bir tanesi de dijital güvenlik. Güvenliği en az 5 yıl belki de hani bu 2 yıl garanti süresi artık devlet koyuyor ya. Belki de firmalara ülkemize satılacak cihazlar için özellikle bu tip kişisel verilerimizi sakladığımız cihazlar için de bir standart getirilmeli.
Sonucunda
2 yıl mı denir 5 yıl mı denir bilmiyorum ama güvenlik güncellemesini alacağını da garanti etmesi lazım.
Yani bir de şu var şimdi 2 sene öncesinden bahsediyor. Çok değil 2 sene öncenin telefonu ve 2 sene önce 1000 liraya satılan bir telefon değil 3000 liraya satılan bir telefon.
Evet.
Böyle de bir durum söz konusu. Hala da güncel bir telefon işte.
Yani bak burada aslında bir açık da ortaya çıkıyor. Samsung üzerinde 2 sene en azından bu güvenlik güncellemesi aldı. Bugün Casper'dan bahsediyoruz, ZTE diyoruz. Birçok böyle yan sanayi firma var arada şey satan. İşte bu... Hiç güncelleme vermiyorlar.
Endüstride tartışılan bir konu var. Bilinçli eskitme, bilinçli güncelliğini kaybettirme olayı. Belki de yavaş yavaş işte yeni telefonları kaydırabilmek anlamında.
Öyle ama işte güvenlik güncellemesi çok hassas. Diyorum ya bazı firmalar hiçbir güncelleme vermiyor. Güvenlik güncellemesini hiçbir zaman alamıyorsun.
O zaten
evet, bence
Samsung ayarında markaysan zaten
tabii.
Kullanıcı memnuniyeti
tüketici. Belki de ütkilerle bir araya geldiğimizde bunu ayrıca belirtmek lazım. Gerçekten Türkiye'de nasıl 2 yıl garanti veriliyor elektronik eşyaya? En az 5 yılda bu tip böyle hassas ürünlere güvenlik güncellemesi vereceksin arkadaş denmeli. Yani
sonucunda arayüz güncellemesi değil bu. Güvenlik güncellemesi. Şimdi evet. Ne olacak? Google dedi ki Android'de çok ciddi bir güvenlik açığı var. Ha çok özel konularda güncelleme gelir muhtemelen de.
Gelmeyebilir de.
İşte gelmeyebilir. Evet. Böyle bir durum ortaya çıkınca bu gerçekten ilginç olmuş. Bir başka konuda Samsung'un zaten yıllardır biliyorsun amiral gemisi telefonlarda FM radyo yok. Samsung daha
ziyade. Aslında yazılım sakitli.
Kitli ama şey vermiyor evet. Ve vermeme nedeni olarak da büyük oranda bu telefonlar artık premium sınıf cihazlar. O tarafta zaten internetten streaming yüksek kalitede yerini alacaksın evet. Ama bizde çoğu zaman işte radyonun da ayrı bir kültür olduğunu, radyo programlarının insanları. Onları da yine internetten dinleyebiliyorsun ama data kullanımı gibi bir takım durumlardan dolayı bu insanlar FM radyoyu isteyebiliyorlar.
Yani bu yaklaşım Apple'ın yaklaşımıydı. Ne yazık ki Apple'daki bazı sınırlayıcı yaklaşımları gittiler, Android üreticileri taklit ettiler. Bir dönem hatırlarsanız SD karttan vazgeçmişti bu adamlar ya. Çok garipler. Android hani özgürlük bizde her şey yapabilirsin o kötü bu kaka diyorlardı. Sonra onu yaptığı her şeyi taklit etmeye çalıştılar. Duvara toslayınca tekrar bizde SD kart yine var falan filan demeye döndü.
Şimdi Amerika'daki kullanıcılar için Samsung'un şöyle bir açıklaması oldu. Diyor ki kontratsız olan telefonlarda yani operatöre ait olmayan telefonlarda S9 ve S9 Plus'ı FM radyo açacaklarmış. Tabii Amerika versiyonu Snapdragon 845 var. Onun iletişim modülü içerisinde FM radyonun yeri olduğu için burada Snapdragon tabanlı cihaz için ayrı bir çalışma durumu söz konusu olabilir. Exynos tarafında donanımsal olarak var mı yok mu ondan tam olarak emin değilim ama muhtemelen vardır. Mali çok etki etmeyen bir unsur olduğu için. Bu tabii kullanıcı açısından güzel bir özellik. Sonucunda FM radyonun da telefonda olmasını istersin.
Şimdi şöyle bir şey. Amerika'ya özel bu tip bir iyiliğin yapılmış olması aslında çok da sürpriz değil. Bildiğiniz gibi Amerika'da yaşanan doğal afetler sonrasında Amerikalı kullanıcıların bu tip taleplerde bulundu. Hatta Apple'dan da FM radyo istedikleri çok konuşulmuştu. Neden FM radyo talep ettiler? Çünkü o kadar yüksek doğal afetler sonrasında ne yazık ki iletişim hatlarında sıkıntılar yaşandığı için sadece haberleri FM radyo üstünden dinleyebildiği insanlar. Dediler ki elimizde bir cihaz var, akıllı cihaz. Bunun içinde FM çipi de var. Ben ama FM radyodan gelen bilgiyi dinleyemiyorum. Eğer 99 depremini hatırlıyorsanız 99 depreminde o korkuyu yaşadıktan sonra hepimiz sokaklara çıkmış ve tek dinlediğimiz şey radyoydu mesela. Radyodan iletişim kurmuştuk. Çünkü cep telefonu şebekesi çökmüştü. Yakınlarınızı arayamıyordunuz, konuşamıyordunuz. İnternet zaten gitmişti. Ne yaptık? FM radyodan haberleri dinledik. Ne yazık ki felaket haberleri FM radyodan bizlere ulaştı. Nerede yıkım var, nerede yok gibi. İşte bu tip durumlar için FM radyonun Amerika'da hatta yasal bir düzenlemeyle tüm telefonlara getirilmesi de konuşuluyor. Bana sorarsanız ülkemizde zaten artık vergi avantajı kalmadı FM radyosuz olanların.
Dezavantaj.
Evet. Yani biliyorsunuz eskiden FM radyo olmadığı zaman bir vergi avantajı vardı. FM radyoyu koyduğunuz zaman bir dezavantaj yaratıyordu. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil.
%1 fark var %6 ile.
Tabii satılan tüm telefonların artık FM radyoya sahip olması lazım.
Olması lazım çünkü kullanıcı da istiyor.
Evet.
Kullanıcı otobüste giderken radyo dinlemek istiyor. Anlatabiliyor
muyum? Ya bir hani, de bak yani insan hayatını ilgilendiren tabii, zaten çok önemli bir şey
bir
var.
Bir de yani radyo. Radyo dinlemek isteyebilirsin abi. Tabii sonucunda canım. 4000 liralık 5000 liralık telefon aldıktan sonra da
Hani dinlemeyeceksin diye bir şey
bu
yok.
Bu seçenek kullanıcı tarafından tercih edilebilir olmalı.
Haberleri bence dinlemek istiyorsun. Bağlanıp dinleyebilirsin. Her zaman data paketinden tüketmek zorunda değilsin yani.
Aynen, umarım Türkiye tarafına da bir şekilde yansır diyelim. Son haberimiz Nubia cephesinden. Nubia tarafında da Z18 mini adı taşıyan telefon lanse edildi. Tasarım olarak büyük oranda OnePlus 5T'ye benzeyen bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ama özellik olarak bakıldığı zaman Snapdragon 660'ı kullanması bence burada güzel. Önemli. 660 başarılı bir platform olmasına rağmen yüksek maliyetlerinden dolayı hitap ettiği segment seviyesinde çok fazla ilgi görmedi. Birkaç Çin üretici kullandı büyük oranda. İşte Nubia var, daha Xiaomi Mi Note 3'de kullandı. Bazı başka firmalarında bir iki modelinde gördük ama Snapdragon 625'ler, 26'lar ya da üst seviyede 845'ler kadar çok popüler olamadı ne yazık ki. Bu telefon öyle değil. Bu telefonda Snapdragon 660 ile beraber 5.7 inç boyutunda bir Full HD Plus 18'e 9 ekranımız var. Çift kamera konfigürasyonu var. 6 GB RAM ve işte tercihe göre 128 GB'a kadar da gidiyor. 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan bir kamera sensörü var. Ses için özel bir amplifikatör kullanmışlar ki Çinliler zaten ses konusunda baya baya yatırım yapmayı seviyorlar. Buna ek olarak 3450 mAh kapasiteli bir pili olan telefondan bahsediyoruz. Bu telefonun güzel olan tarafı şu, Android 8 ile beraber çıkarmışlar. Çünkü Nubia'nın Türkiye'ye gelen telefonları Android 6 ile gelen, tasarım olarak, donanım olarak çok cezbedici görünen ama yazılım olarak Android 6 ile gelip güncelleme almaması kuvvetle muhtemel görünen telefonlardı. Şimdi en azından 8 ile çıkacağı için bu bir süre gider.
Bir avantajı olacak. Şimdi ben son olarak şu notu da ekleyeyim. Huawei tarafında da P20 Lite'ın dün Türkiye lansmanına katıldık biz bu çekim yapıldığı tarih itibariyle. P20 Lite 2399 liralık bir fiyat etiketiyle lanse edildi ve P20 Lite'ın tasarımına baktığınızda P20 ve P20 Pro'nun aynı tasarım çizgilerini taşıdığını, parmak izi okuyucusunun bu sefer arkaya taşındığını görüyoruz. Yine çentiği olan bir tasarım var. Yine çentiği kapatabiliyorsunuz. P20 Lite'da sadece artık Huawei tarafında neredeyse bu sınıf telefonlarda standart haline alan kamera modülünün aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. 16 megapiksellik işte kamera modülüne yanında 2 megapiksellik bir portre modu kamerası eşlik ediyor. Ön tarafa baktığınızda burada bir geliştirme yapmışlar. 16 megapiksellik bir ön yüz kamerasına sahip ve bunun ışık hassasiyeti iyi bir kamera olduğu, gece çekimlerinde avantaj sağlayacağı üstüne basılarak söyleniyor. Ben birebir deneme fırsatı yakalamadığım için ancak bunu test aşamasında söyleyebilirim. Sadece şey de mesela artık kafamı çok takmaya başladım. Adamların neredeyse bu sınıftaki tüm telefonlarda Kirin 659 var. Sadece Huawei'de değil, Honor'da da artık Kirin 659'u görüyorsunuz. Kirin 659, bakın bu 2400 liralık bir telefon. Firmanın 1500 liralık cihazında da var. Çünkü elinde başka çip yok kullanabileceği. Ve bu çip, şimdi 1500 liralık telefondaki çipse 2400 liralık telefonda ne arıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani aslında bana sorarsanız gerçi performans benzer, olarak da...
Benzer bu hatayı Samsung da yapıyor. Onların da A8 serisinde kullanan
çiplerle... İşe yaramayan çiplerle, bir çip var.
Aynen, yani onların da geliştirmiş olduğu bir takım çipler var. Ve çok başarılı değiller.
Fiyat genel olarak göre şunu söyleyeyim. 2400, bakın 1500 liralık bir telefonda kabul edilebilir bir performans sunuyor bu çip. Ama 2400 liralık bir telefon için daha iyi bir çip olmalıydı. Kabul edilebilir bir performans sunmaktan uzak. Belki de firma burada gözünü yumacaktı. 970'i falan böyle şey yapacaktı. Hızını mızını düşürüp biraz kırpıp birkaç koru öyle koyacaktı yani.
O da bir seçenek olabilir. Benim anladığım kadarıyla şimdi sonuçta bu orta sınıf bir telefon. 2400 lira hatta bakış açısına göre eğer spot pazarda ürün almak istiyorsanız üst seviyeye yaklaşan bir fiyatı var. Xiaomi Mi A6'lar 1700 lira Mi A6 alabildiğin bir pazar durumu da söz konusu. Bir takım riskleri göze alırsanız. Anladığım kadarıyla Huawei tarafında şöyle bir durum var. Huawei şu anda dikey entegrasyona en fazla adapte olmuş firma. Bütün ürünlerini neredeyse kendi çiplerini kullanıyor. Bir iki istisna var ama Samsung bile böyle değil. Samsung evet kendi işlemcisini üretiyor ama işte Amerika pazarına Snapdragon'a gidiyor. Bazı farklı ürünlerde yine Qualcomm çiplerini kullanıyor. Dolayısıyla burada benim duyumlarıma göre bu yapay zeka donanımını alt seviye, orta alt sınıf işlemcilere getirebilmek adına bir zaman kaybı söz konusu. Ama nedeni ne olursa olsun bu fiyat seviyesindeki bir telefonun hoş karşılayabileceğimiz bir işlemciyle gelmiyor açıkçası.
Yani şimdi P10 Lite aldın sen diyelim, kullanıyordun. P20 Lite'a geçiyorsun. Tüm deneyim aynı. Yani arayüz deneyiminin hızı. Bu aynen. Kötü bir şey bana sorarsan.
Yani fiyatı yüksek. Yani 2250 liralık bir telefondan bahsediyoruz.
Daha hızlı
burada
olması lazım. Bir şeylerin daha seri çalışması lazım. İşlemcinin daha yetenekli olması lazım. Hiçbir şey yok. Aynı işlemciyi sana veriyor. Ve hep iddiaları şu, bu işlemci zaten çok iyi. Yani iyi değil. O kadar 2400 liralık bir telefonu konacak kadar da iyi değil. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim size.
2000 lira altında bile ben tartışırım. Yani sonucunda.
Öyle yani. Çünkü bugün şu an bir altı gerçeği var abi.
Çünkü
yani
güncel bir işlemci değil. Artık değil. Yavaş yavaş bugün başka şeylerden bahsederken Kirin 970'in artısını eksisini konuşuyoruz. Yapay zeka işlemcisi şuydu buydu vesaire. Kirin 960'ı yapıyoruz ama Belki de Kirin 960'ı, hadi 970'e de geçelim. 960'a
960
biraz
koy ya.
Kurcalayıp tamam bunu uygun revize edip kullansan.
Hızını düşür koy buna.
Daha uygun platform olabilirdi. Bu arada tabii şimdi 2350 liradan 2400 liralara yakın bir fiyatlandırmadan bahsediyoruz P20 Lite için. Bunun P20'si ve P20 Pro'su var. Şimdi P20 Pro'yu Kadıköy'de satmaya başlamışlar benim duyumlarıma göre ve mesela bizim sektörden, bizim izleyicilerin de bir kısmı senin canlıyından tanıyordu. Ahmet Usta, Ahmet abi de biliyorsun, o da Huawei telefon kullanmayı seviyor. O bir alsam almasam diye fiyat yoklamış, 5800 lira demişler.
Çılgın bir fiyat.
İşte ben de bizim başka bir arkadaş üzerinden öğrendim. 6000 lira yakın fiyatlar var. Yani Huawei tarafında da zaten P20 Pro'nun Avrupa fiyatı da 900 eurolar civarında ki o zaten hani hiçbir şey yapmadan direkt birebir kurla çevirsen 4500 lira yapıyor.
Öyle biraz yüksek. İster istemez tabii şey var yani, ne yazık ki senin de dediğin gibi kur o kadar arttı ki bugün bu videonun çekildiği tarih itibariyle 4.15 dolar. 5'i geçti euro. Şimdi böyle hesapladığımız zaman direkt Avrupa'daki satış fiyatını almaya kalksan yine pahalı. Vergiyi geçtim.
Bir de Huawei politikasında şunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Yani diyor ki benim markam premium. Yani Huawei marka telefona sahip olmak istiyorsan biraz kesenin ağzını açacaksın. Ha, benzer deneyim istiyorsan daha uygun fiyata, bir de Honor var.
Ama bak Honor'da da şöyle bir hata var. P20 Lite'deki kamerayı gördünüz, arka kamerayı, işlemciyi gördünüz.
Ha, Honor 7X'e geçtiğin zaman.
Aynı firmanın aynı şeyine geçiyorsunuz modeline. Aynı işlemci, aynı kamera, aynı tasarımsal hatlar, aynı premium hisseinizi aldığınızda ben şeyi çözemedim.
500 lira daha ucuz. 500 lira daha ucuz.
Evet.
İşte markam bugün değerli diyor. Ya da demeye çalışıyor.
Herhalde, ne bileyim, anlamadım tam
olarak. Böyle bir durum söz konusu. Zaten lütfen siz de telefon özellikleri, fiyat üçgenin içerisinde ne düşünüyorsunuz bizlerle paylaşın. Ticari olarak ne kadar başarılı olur olmaz bilmiyorum ama ilginçtir. Önceki Lite serileri yüksek satış rakamlarına ulaşmış.
Öyle. P10 Lite Türkiye'nin en çok satan telefonu.
P10 Lite, Mate 10'un Lite versiyonu vesaire soran da çok var. Bana da zaman zaman sorular geliyor. Bir Lite başarısı var Huawei'nin ama tabii bu fiyatlandırmayla bu model üzerinde aynı başarı tekrarlanır mı? Bunu telefon zaman içerisinde kendisi
ama demek ki alan memnun kalmış, diğer insanlara da önermiş. Böyle de bir şey görüyoruz.
Böyle bir durum var ama şimdi fiyatlandırma birden yükseldi yani. Şimdi
ya da operatörler deli gibi üstünde durmuş. Çünkü şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bazı modellerin çok sattığını görüyoruz çünkü operatör de o modelin üstünde duruyor.
Yani Huawei'nin Türkiye'deki yanlış bilmiyorsam pazar payı %10'lar civarında ki 12-13 lira hedefleniyor.
Çok iyi.
Samsung'da bir kayıp olmuş. Samsung'un kaybettiği pazar payını Huawei'nin aldığı konuşuluyor. Yatırım yapıyorlar bu şekilde.
Evet.
Cihazlarda giderek tasarım anlamında da güzelleşiyor. Yetenekler de kazanıyorlar. Hani bunun işlemcisi için belki aynı şeyi söyleyemeyiz ama tepeye bakıldığı zaman bir pozitif gelişim de var.
Gerçi tepeye baktığın zaman da geçen senenin işlemcisi var ya.
Mate 10 Pro'nun aynı işlemcisi var.
Ama yani yok, Huawei'de bu sene bir ilerleme yok, onu söyleyeyim.
Şöyle bir durum var. Şunu söylemeye çalışıyorum. En azından bir kamera konsepti olarak bakıldığı zaman farklı şeyler.
Ha işte 3, gelecek sene 5 aynı işlemci.
Gerçi yorum söylüyorsun ki şimdi iPhone'da da 3 kamera olacağı geçen hafta en çok konuşulan konulardan birisiydi.
Ya şimdi şey birisiydi. Çok garip. iPhone'da mesela 3 kamera olursa arkadaşlar ne diyecekler? Biz Huawei olarak önceden yapmıştık diyecekler değil mi? Ama aslına bakarsanız...
Ama iPhone'da 3 kamera olursa muhtemelen P30'da 5 kamera olabilir o zaman.
Ama bak şimdi zaten şöyle bir olay var. iPhone yanlış hatırlamıyorsam 6S lansmanları döneminde İsrail'li bir şirket satın alındı Apple tarafından. Ve bu İsrail şirketin bir konuda uzmanlığı vardı. Bu da neydi? Mobil telefonlardaki kameraların sayısının arttırılarak SLR kalitesinde fotoğraf çekilebilmesi üstüne algoritmalar geliştiriyorlardı, yöntemler geliştiriyorlardı. Biz o zamanlar iPhone 7 çift kameralı gelir diye artık çok üstte durduk. iPhone 7 Plus çift kameralı geldi ve sonrasında 8, 10 gibi modellerde çift kameranın devam ettiğini gördük. İsrail firmanın web sitesine girdiğinizde kamera konseptlerinde 2 minimum 3, 4, 6'lı düzenler vardı. Şimdi firma zaten satın aldığı firmanın yol haritasından ilerlese 3, 4 veya 6'lı düzenler firmanın yol haritasında var. Ama yaparsa şimdi ne diyecekler? Huawei yaptı, o da ondan sonra geldi gibi bir şey olacak.
Ya sonucunda çift kamerayla ilgili de bir takım denemeler vardı ama Apple premium segmentte bunu kullanmaya başladığı zaman özellikle portre moduna geçiş gibi süreçler.
Ya HTC kimse konuşmuyor.
Kimse konuşmuyor aynen.
İlk yapan adam yani aslında.
Şimdi bir yerden sonra teknolojiye hızlı adapte olmak önemli ama onu ticari olarak geniş kitlere ulaştıramadığın zaman algı olarak
evet,
geride kalıyorsun. Bu arada son bir not olarak şeyi de ekleyelim. Geçtiğimiz hafta içerisinde Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de Senato karşısında ter döktü.
Özür dilerim dedi. Adamın serveti 2.8 milyar dolar yükseldi.
Onların hepsi zaten sitedeki haberlerde verdik ama benim burada mobil kullanıcılarla ilgili bir şeyim olacak. Hep konuşulan konulardan birisi acaba Facebook uygulaması bizim mikrofondan dinliyor muydu? Onu da sormuşlar. Dinlemiyoruz demiş.
Ya o zaten hep dinlemiyoruz diyor ona. Ona bir şey söyleyemem ama mikrofon izni var. Verirseniz denemeniz size kalmış arkadaşlar.
Tüm sorumluluk bana ait dedi.
Özür bakalım olayın dedi. Evet, olayın arkasından. Tazminat nasıl olacak onu merak ediyorum. Bir ceza ödeyecek mi?
Trilyon dolarlardan bahsediyor. Zaten öyle bir durum olduğu zaman dükkanı kapat.
Dükkanı kapat da Amerika kapatmaz onu. NSA'yı devrederler en kötü.
Şeyi soruyorlar. En büyük rakibiniz kim diyorlar, cevap veremiyor. Tabii yok, yok rakibi yok yani.
Şu an yok. Twitter falan diyemezsin. Bak, Twitter Instagram'a bile rakip değil.
Şimdi yalnız Amerika'da yeni bir yasal zemin oluşturmaya başlamışlar. Avrupa'da biliyorsun Mayıs ayında devreye girecek yeni bir dijital kişisel verilerin korumasıyla ilgili
Türkiye'de
bir regülasyon var.
Aslında.
Şimdi Amerika'da bunun temellerini bu olayla birlikte atmaya başlamış ama zaten oraya gelene kadar NSA'yı vesaire onun bunun da farklı teknolojiler üzerinden, farklı platformlar üzerinden kullanıcı bilgilerine kadar erişip erişmediğini daha önce çokça da konuşmuştuk zaten. Evet, bu gelişmeyle beraber mobilitenin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.